Ayrım 11.
Ama pazartesi günü pek mutluydum. O gün meşguldüm. Bir işim vardı ve bütün gün işlerimin arasında kendimi kaybettim. Saat 9'a 20 kala otelden fırladım ve herkesle beraber kente doğru yollandım. Adeta sarhoş gibiydim. İşime otobüsle gittim. Bronzdan 353 numara karşıma çıkınca sanki onlar benim öz malımmış gibi geldi. Temizlik işlerinde çalışan işçilerle karşılıklı birbirimize tebessüm ettik. Günaydın dedik. İşçiler bronz numaraları parlatıyor ve yine avizelerin tozunu alıyorlardı. O an buraya bağlı olduğumu hissettim. İşte tam o sırada New Yorklu olmuştum ve o bronz numaraların burcunda doğmuştum. Müzik asansörde sesini yükseltmiş, kahve arabası da ben üçüncü kata çıktığım zaman kendi zilini çalıyordu. Etrafı da bayağı kalabalıktı. Evine hoş geldin. John Templeton'un ofisini aradım. Birkaç defa yolumu şaşırdıktan sonra sonunda buldum. Sekreteri aynı yerde oturuyordu ve antreyle eş olmak için 5 üstüne 5 bir takım giymişti. Bay Templeton toplantıda. Bayan Forrester, sizin önce gidip Jean'la yani Bayan Edwards ile görüşmenizi istedi. Ondan sonra hem sizinle hem de bütün dekor grubuyla saat 11'de buluşacakmış. Yine birbirimize güldük. Bayan Forrester, Bayan Edwards size çalışma odanızı gösterecek. Lütfen Bay Porcelli'yi de görün de size sosyal sigorta numaranızı versin. Muhasebe 4. katta. Sihirli sözcükler demek bu olanlar gerçekti. Hol'ün biraz daha aşağısında iki büyük ofisin arasında Jane Edwards'ın ofisi vardı. Büro küçücük, dağınık, parça parça kumaş örnekleri, goblenler, renkli posterler, kirli kahve fincanları, üzerinde orasına burasına çiziştirilmiş 8-9 tane mesaj yazılı kağıt parçaları olan bir ofisti. Ayrıca aydınlık, samimi havası olan çiçek, saksı dolu bir yerdi. Üzerinde kırmızı harflerle yukarı doğru olan bir ok işareti, aşağıya çevrilmiş koskocaman bir poster, üstünde gülümseyin yazısı ve ayaklarının ucunda kaldırımın üstünde elinden düşürdüğü dondurma külahına gözüyle yaşlarla bakan küçük bir kız. Birçok kimse girip çıkıyor, başını uzatıp kapıdan bakıyor, acele uzaklaşıyor ve işleri başlarından aşkın görünümünü veriyordu. Ben sanki orada konuktum. Bir süre yapyalnız oturdum, sinirliydim ve bir an önce işe koyulmak istiyordum. Jean neredeydi ki? Daha doğrusu bütün çalışanlar nerelerdeydi? Sanki benden başka herkesin yapacak bir işi vardı. Sanki bu büyük oyun yeriydi ve ben de oynamak istiyordum. Yine kapıdan başlar içeriye uzandı, sonra çekilip gitti. Ben derginin son çıkan sayılarından üçüne bakıp geçerken dakikalar da geçip gitti. Jane'i mi bekliyorsunuz? Sesi duyunca başımı kaldırdım. 40 yaşlarında uzun boylu bir adam yüzüme bakıyordu. Siyah saçlı, parlak mavi gözlü, sakallı bir adam. Evet, Jane'i bekliyorum. Dostu musunuz, düşmanı mı? Bunu söylerken gözleri parlıyordu. Ben de emin değilim ama sanırım burada çalışıyorum. Ha, şu yeni sekreter değil mi? Yüzündeki ilgi silindi. Ben de bayağı sinirlendim ama daha yanıt vermeden aceleyle çekip gitti. Sekretermiş. Beklemeyi sürdürdüm ve saat 10'u biraz geçe Jane kucağı dosyalar, kumaş örnekleri, yazılı anlaşmalarla dolu olarak telaşla içeriye girdi. Jane'in gülümsemesi sabahımı yeniden aydınlattı ve onu beklemekle geçirdiğim o uzun süre bir dakika gibi geldi. Merhaba, odamda beni bekleyen yeni bir sekreterim olduğunu duydum. Bana bakarken gözleri alaycıydı, ben de güldüm. Seni kızdırmasına izin verme, adamın stili o. Biraz ters biridir ona, senin Fransız elçisinin yeni karısı olduğunu ve buraya evinin fotoğraflarını çekeceğimiz için bizimle konuşmak üzere gelmeyi kabul ettiğini söylediğim zaman az kalsın ölecekti. Çok iyi olmuş. Kim o kuzum? Önemli bir kişi mi? Bana öyle gelmişti. Odaya girdiği zaman adamda öyle bir hava vardı. Aşağı yukarı öyle sayılır. O Gordon Hart, baş sanat direktörü ve yönetim kurulu başkan yardımcısı. Aşağı yukarı dediğin zaman demek ki aşağı değil de yukarı demek istemişsin. Zor bir adam mı? Bazen. Ama daha ziyade kibirli. Hepimiz derginin bir sayısını bitirmek üzere olduğumuz zaman aksileşiriz. Göreceksin. Öyle olduğunu anımsıyorum. Güzel. Bak ne diyeceğim. Şu anda sana ayrıntılı bilgi verecek zamanım yok. 5 dakika sonra Templeton'un ofisinde dekor bölümünün toplantısı var. Benim de bu kalabalığı masamdan kaldırmam gerek. Julia'nın yazı masasının üzerinde senin en azından gelecek hafta yapacağın işlerin listesi var. Bana çekim yapabileceğim değişik bir yemek salonu bulacaksın ve aynı zamanda çocuk odaları üzerinde duracağız. Ve eyvah, diğer Tanrı'nın cezası şey neydi ki? Tanrım, hiç anımsayamadım. Ha sahi, yarın sabah yemek editörüyle konuşacaksın. Gelecek hafta da John seni bir röportaj yapmanı istiyor. 1-2 hafta sonra işler biraz durulur. Ama o zamana kadar sözün gelişi, kendi başının çaresine bakacaksın. Tamam mı? Hazır mısın? Haydi bakalım, toplantıya gidiyoruz. Oraya gitmeden önce geçen cuma yaptığımız çekimin slaytlarına bir bakmam gerek. Lambalarla ilgili. Sonra yine görüşürüz. Julie'nin ofisi ve seninki benim odamın solunda, 2 kapı sonra. Bana bunları anlatırken bir taraftan da masasının üzerindeki kağıtları gözden geçiriyor, bir kısmını dosyalarına kaldırıyor, fotoğrafları üst üste yerleştiriyor, yapacağı işleri yazıyor ama bir saniye bile duraksamadan konuşmasını sürdürüyordu. Jane 35'in üstünde, uğraşısı için yaşayan hareketli, dinamik bir kadındı. O aynı zamanda dayanıklı, becerikli ve tatlı bir kadındı ki bu da az bulunur bir bileşimdi. Onu izlerken tahminimde yanılmamıştım. Eşinden ayrılmıştı. John Templeton'un odasındaki toplantı kısa sürdü ama hepimiz neler yapacağımızı öğrendik. Dergide ilerideki sayılarda yer alacak konuların listesi dağıtıldı ve ben okulun ilk 2 haftasını kaçırmışım da şimdi her şeye yetişmem gerekiyormuş gibi dikkatle dinledim. Öğleye doğru Jane önde, ben arkada holü geçtik. O bir koşu odasına girdi. Ben de 2 kapı geçip benimkine girdim. Biraz tedirgin kapımı açtım. Acaba nasıl bir yerdi? 1 dakika kapıda durup etrafıma bakındım ve beğendim. Duvarların ikisi mavi, biri turuncu, 4.'sü de kiremit rengiydi. Yer kahverengi kalın halı ile kaplanmıştı. Duvarlarda posterler, fotoğraflar ve komik küçük plaketler vardı. May West demiş ki, iyi şeylerin fazlası olmaz. Diğer 2 plaketten birinin üzerinde Mierda, öbürünün üzerinde de cesaret yazılıydı. Yazı masasının arkasındakinde bugün olmaz John Boy plaketi vardı. Masanın üzerinde 2 saksı, bir köşede de kağıttan rengarenk çiçekler. Küçük bir odaydı ama severek çalışabileceğim bir mekandı. Üzerinde Madame Direktör yazılı koltuğa kendimi attım ve sanki bir gün için kraliçe seçilmişim duygusuna kapıldım. Artık yerimi bulmuş ve okulun ilk günkü telaşını üstümden atmıştım. Duyduğuma göre size bir özür borçluymuşum. Sahi, büyükelçi nasıl? Gordon Hart kapıda durmuş, yüzünde ciddi bir ifadeyle benim büromu gözden geçirişimi izliyordu. Sanırım iyiler Bay Hart. Siz nasılsınız? Meşgul, teşekkürler. Siz niye meşgul değilsiniz? Bir an işin ciddi olup olmadığını düşünüyor, buz gibi bir yanıt arıyordum ki yüzü yumuşadı. Birden fabrika işçisi oldum gibi geldi. Kendi kendinizi aldatmayın. Zira evet, fabrika işçisi oldunuz ve Eloise'in sizi böyle bomboş otururken görmesine fırsat vermeyiniz. Elinizde bir kaşık da olsa yeter. Bir reklam fotoğrafını kontrol ettiğinizi söylersiniz. Demek durum o kadar ciddi. Duyduğuma göre sanat direktörü de oldukça aksi biriymiş. Bir kaşımı kaldırdım, gülmemeye çalıştım. Ona bir misilleme yapayım dedim ama Eloise için söylediklerinin doğru olduğunu biliyordum. Eloise Frank, yönetim editörü, korkunç müdür. Onu daha önce kadın yaşantısı için serbest çalıştığım zamandan çok iyi anımsıyordum. Eloise en azından 60 yaşlarında ama 40'ında gösteren, kalbi ufalanmış cam parçaları ile çimentodan eski bir gazeteciydi. Ama tam bir profesyoneldi. Baştan aşağı bir profesyonel. Yanında çalışanlar ondan nefret eder, iş arkadaşları korkar, sadece John Templeton onun değerini bilirdi. Bir derginin nasıl idare edileceğini bildiğinden kontrolü hiç kaybetmez ve kadın yaşantısı için neyin iyi olduğunu hiç şaşmadan adeta hissederdi. Az kalsın unutuyordum Bayan Forrester. Yarın sabah saat tam 9'da bütün çalışanları kapsayan genel bir toplantı var. Sizin de orada bulunmanız gerekiyor. Eloise Frank'ten nasıl korktuğumuzu düşünmeye dalmış, Gordon'un orada olduğunu neredeyse unutmuştum. Tamam, orada olurum Bay Hart. Orada olmazsan karışmam ha. Şimdi çalışmaya başla bakalım dedi ve çıkıp gitti. Adam benim için hala bir bilmeceydi. Ne zaman şaka ettiğini, ne zaman ciddi olduğunu anlamak zordu. Şayet şaka ettiği zaman varsa. Söylediği her şeyde alaycı bir davranış vardı. Size bakar, göz hapsine alır, evirir, çevirir, bir dakika limon gibi sıkar ve hiç beklemediğiniz bir anda elinden bırakıverir. Sanki yaşam bir oyunmuş gibi. Zayıf ve uzun boylu olduğu için yüzünün inceliği de büsbütün ortaya çıkıyor, bana her nedense bir El Greco portresini anımsatıyordu. Neydi o? O gün bütün gün onu düşündüm. Gözlerindeki o şakacı ışıltıya rağmen bakışlarında başka bir anlam daha vardı. Sanki çok kırgındı. Ona erişilemeyecek bir kişilik veren bir şey. Eh Bay Hart, ne yapalım? Siz kendi işinize bakın, ben de kendi işime. Umarım birbirimizin sinirine dokunmayız. Masamın üzerinde birikmiş notları incelerken kendi kendime konuşuyordum. Görünüşe bakılırsa yapılacak bir hayli iş birikmişti. Bir sürü tamamlanması gereken işler. Yapılacak işleri bir an önce sıraya koymak gayretiyle öyle bir dalmışım ki saat 5'e kadar başımı kaldırmadım. Her şeyi unutmuştum. Gordon Hart'ı da. Hol'ün karşı tarafındaki kahve makinesinden bir fincan kahve alıp masama dönerken telefon çalmaya başladı. Nasıl gidiyor? Telefon eden John Edwards'tı. Fena değil ama işler başımdan aşkın. Bütün günü Julie'nin masasındaki dosyaları incelemekle geçirdim. Ama galiba bitirmek üzereyim. Bir günde mi? Hiç fena değil. Yarın sabahki toplantıdan haberin var mı? Evet, sağ ol. Gordon Hart buraya geldi de o söyledi. Aman efendim, ne şeref. Bildiğim kadarıyla o yalnız John Templeton'la bir de Tanrı'yla konuşur. Tanrı'yla konuştuğundan da kuşkuluyum ya. Söylediklerin beni şaşırtmadı. Bana da fena halde sus Jillian ama haklısın, dikkat et de ayağına basma. O zaman rahat edersin. Bay Hart her şeyin kusursuz olmasını ister. Onu kesinlikle atlatamazsın. Ama kendine karşı da bizlere karşı olduğu kadar acımasızdır. Yıllardan beri hani derler ya, kuşak sarkıtır. Anlaşılan pek yanına yaklaşılacak bir adam değil. Bak canım, o senin bileceğin iş. Şimdi benim acele gitmem gerekiyor. Akşam yemeğine misafirlerim var. Tamam Jane, yarın görüşürüz. Yardımların için de teşekkürler. Telefonu kapattım ve Jane'in Gordon hakkında söylediği son sözleri düşündüm. Gezip yürüdüğü yerde kuşak sarkıtsa da bir şey kesindi. O da Gordon'un çok yakışıklı bir adam olduğu. Ben de saatime baktım ve artık toparlanıp eve gitme zamanının geldiğine karar verdim. Sam'e akşama pizza yeriz diye söz vermiştim. Hem de o yatmadan önce birkaç saati beraber geçirmemiz iyi olurdu. Bir ondan çıkarken başımı arkaya çevirip son bir defa daha etrafa göz gezdirdim ve gülümsedim. Bugün o kadar güzel geçti ki. Yine yararlı ve meşgul bir insan olmuştum. Yeni uğraşımdan da çok memnundum. Koridorda ağır ağır yürüdüm, sağa döndüm, bir kere daha sağa, ondan sonra da sola dönünce asansörlerin olduğu yere geldim. Gordon Hart de aynı zamanda oraya gelmişti. Elinde kocaman kahverengi bir zarf, öbür elinde de büyük bir dosya vardı ve dalgındı. Ev ödevi mi diye sordum. Evet, sol elimdeki. Yok. Değil, sağdaki. Pazartesi akşamları resim dersi veriyorum da, bu büyük dosyada benim daha önce çizdiğim nüyüler var. Sınıfa göstermek için yanıma aldım. O sırada asansör geldi, biz de öbür katlardan binen insanlarla birlikte içeriye girdik. Gordon orada bir tanıdığına rastladı, konuşmaya başladılar. Ben de artık bir şey söylemeyeyim de yavaşçacık çıkayım dedim. Ama tam döner kapının önüne geldiğim zaman o da hemen arkamdaydı. İkimiz makineden dökülen çiklet topları gibi arka arkaya Lexington Caddesi'ne çıktık. Ne tarafa gidiyorsunuz Bayan Forrester? Ben biraz daha kente doğru yürüyüp bisikletimi alacağım. Benimle beraber yürür müydünüz? Pek emin değildim ama razı oldum ve birlikte kalabalığın arasında biz de Lexington'da yürümeye başladık. İşe bisikletle mi geliyorsunuz? Ara sıra. Ama bu sizin aklınıza gelen bisiklet değil de motosiklet. Geçen yaz İspanya'dan aldım. Bu trafikte biraz korkutucu değil mi? Yoo, hiç de değil. Aslında ben çok şeyden korkarım. Daha doğrusu pek üzerinde durmam. Belki de aldırmıyorsun. Çocuklarınız var mı? Beraber yürüdüğümüze göre konuşacak bir şey olur bari. Bir oğlum var. Yale'de mimarlık okuyor. Sizin çocuğunuz var mı? 5 yaşında bir kızım var. Şimdilik evleri bir araya toplamaktansa parça parça dağıtmaktan hoşlanıyor. Gordon güldü. Baktım ki bayağı tatlı tatlı gülümsüyor. Sert görünmeye çalışmadığı zaman daha bir insancıl oluyor. Bir şeye daha dikkat ettim. Oğlu hakkında soru sorduğumda gözlerinde garip bir ışık belirmişti. Kente doğru yürürken New York'tan söz ettik. Ben burasının Kaliforniya'dan ne kadar farklı olduğunu, döndüğüm zaman burasını garimsediğimi anlattım. New York'u seviyordum ama kendimi tam anlamıyla rahat hissetmiyordum. Daha çok hayvanat bahçesinde hayvanları seyrediyor gibiydim. Siz buraya geleli ne kadar oldu? Bir hafta kadar. Alışırsınız. Belki de buradan bir daha hiç ayrılmazsınız. Hepimizin yaptığı gibi. Siz de hep New York'un ne kadar garip bir yer olduğunu söyleyip duracaksınız. Bakarsınız bir gün yine Kaliforniya'ya dönerim. Bunu söylemek bile beni rahatlatıyordu. Ben de aynı şeyi İspanya için söylerdim ama olmadı. İnsan geri dönemiyor. Neden? Bu soruyu sorarken kendimi pek saf buldum ama Gordon'a bakarken ağzımdan çıkıverdi işte. Çünkü ya zorunlu olduğunuz için ya da öyle gerektiği için bir yerden ayrılırsınız. Ayrılırken de içinizde bir şeyler ölür. Onu orada bırakırsınız, o orada kalır. Geri kalan tarafınız başka yere gider. Bu sözcükler kulağa hoş gelmiyordu ama ben kendi hesabıma ne kadar doğru olduğunu çok iyi biliyordum. Kaliforniya'dan ayrıldığım zaman içimde bir tarafım ölmüştü ve o Chris'le kalmıştı. Kabul etmek istemiyorum ama Bay Hart, tanımlamanız tümüyle doğru. Peki siz İspanya'da ne arıyordunuz? Hani bir söz vardır. Bir an için kendini kaybetti derler ya, henüz eşimden ayrılmıştım, uğraşımdan sıkılıyordum ve de 32 yaşındaydım. Bir düşündüm, eğer ben şimdi kalkıp bir yere gitmezsem bir daha hiç gidemem dedim ve de sanırım haklıydım. İspanya'ya gittiğime hiç pişman olmadım. Malaga yakınlarında küçük bir kasabada 10 sene oturdum ve bence bu 10 yıl yaşantımın en güzel yıllarıydı. Bizim iş alanımızdakiler buna boşa gitmiş yıllar diyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Onlar benim için çok değerli yıllar. Geri dönmeyi hiç düşündünüz mü? Evet, düşündüm. 32 yaşındayken oluyor ama 49'a gelince olmuyor. Böyle aşırı hevesler için biraz fazla yaşlıyım. Onlar artık geçmişte kaldı. Eliyle gökyüzünü işaret etti. İyi ve kötü, ölüm bizi ayırıncaya kadar hep burada olacağım. Bu bana biraz anormal bir düşünce tarzı gibi geldi. Ama bu çok saçma. İstediğiniz zaman oraya dönersiniz. Düşlerini gerçekleştirmek istemeyişi beni rahatsız etti. Sanki artık hiçbir şey onu ilgilendirmiyordu. Benim hesabıma kaygılandığın için sağ ol canım. Ama emin ol, ben artık İspanya'ya gidip de ekmek kırıntılarıyla ya da bir sanatçı olarak yaşamayı düşleyemeyecek kadar yaşlıyım. Sözlerini kuru bir öksürükle noktaladığı zaman baktım, 60. caddenin köşesine gelmişiz. Ben eve yaklaşmıştım. Elimi sıktı, gözlerinde hala o şakacı bakış vardı. Herhangi bir nedenle konuşmamızdan hoşlanmıştı anlaşılan ve ben de onun alay etmeyi sevmesine rağmen iş yerinin dışına çıkınca bayağı tatlı bir adam olduğunu kabul ettim. Gordon'dan ayrıldıktan sonra sağa dönüp Park Avenue'ye doğru yürüdüm ve Sam'i düşünerek Regency'ye vardım. Gordon Hart aklımdan çıkmıştı. Merhaba şekerim, bugün neler yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Jane'i sevmiyorum. Ben Chris amcaya gitmek istiyorum. Burasını sevmiyorum. Sam mutsuzdu. Gözyaşları henüz kurumuştu ve pek bakımsızdı. Jane onun bakıcısıydı. İkisi de birbirinden hoşlanmamıştı galiba. Sam istediği zaman pek çetin ceviz oluyordu. ''Hey, buraya bak, burası bizim evimiz, biliyorsun ya. Yakında kendi dairemize taşınacağız. Bak orası ne güzel olacak. Chris amcan da bir süre sonra gelip bizim evimizde ziyaret edecek. Seni okula yeni arkadaşlar bulacaksın ve hiçbirisini istemiyorum ki. Bugün parkta kocaman fena bir köpek vardı. Tanrım, o kocaman gözleriyle bana bakarken öylesine sevimliydi ki. Bütün gün neredeydin? Sana gereksinmem vardı. Al sana, çalışan annelerin karabasanı olan bütün gün neredeydin ve onu perçinleyen sana gereksinmem vardı cümlesi. Eyvah, Sam yavrum, benim çalışmam gerek, paraya ihtiyacımız var ve bana bir uğraşı gerek. Sam, çalışmam gerek. Ben de seni aradım yavrum ama çalışıyordum. Sana anlattım ya, anlaştık zannetmiştim. Hey, bizim pizzadan ne haber? Mantarlı mı, sosisli mi? Mantar mı, sosis mi? Ben pizzadan söz edince gözlerinin içi güldü. Haydi, birinden birini seç işte. Kızıma gülümsüyordum. Eve gelip karşımda onu bulmak o kadar güzeldi ki. Pekala, mantar. Sonra başını kaldırıp yüzüme baktı. Belli ki bir şey söylemeye çalışıyordu. Anne, ne var canım? Chris amca ne zaman gelecek? Bilmiyorum, bakalım. Aman, o tarafı hiç karıştırma lütfen. Yarım saat sonra pizza geldi. Problemlerimizi şimdilik bir tarafa bırakıp pizzalara giriştik. Chris'in ne zaman geleceğini, hatta gelip gelmeyeceğini bilmiyordum ki ve de belki de önem bile vermiyordum ya da önem vermek istemiyordum. Sam'le benim her şeyimiz vardı. İkimiz beraberdik ve de Regency'nin en güzel 15. Louis takımlarının üzerinde mis gibi kokan kocaman peynirli ve mantarlı pizzalarımızı atıştırıyorduk. Daha ne isterdik? Çok değil ama bazı günler bu kadarı yetiyordu. Daha fazlasını istemiyorduk. Sam'le kendimi o kadar iyi hissettim ki. İçimden bir kahkaha atmak geldi. Bugün çok güzel bir gündü. Sam de başını kaldırıp bana gülümsedi. Bu güzel düşüncelerim onun da içine doğmuştu. Anneciğim. Hı? Ağzım pizza doluydu. Senden bir şey isteyebilir miyim? Elbette. Ne istedin? Sakın bir pizza daha isteme. Ben patlamak üzereydim. Yok canım, ne pizzası? Yüzüme şu annemin de hiç kafası işlemiyor der gibi küçümseyerek baktı. O zaman ne istiyorsun? Bana yakında küçük bir kız kardeş versene.